Ayrım 4. Mailin Kara Ağaçları, Anatol Frans. Dolambaçlı Tintelier Caddesi'nde yürürken Saint-Exupéry papazına rastladı. Saygıdeğer Mailaprun, fıçıcı Lanfa'nın dükkanı önünde durmuş şişe tapalarını inceliyordu. Dediğine göre içtiği şarap şişeden sızıyormuş. Bundan ileri gelen zararı şişelerin kusurlu tapalarına bağlıyordu. Çok kötü, çok kötü diye söyleniyordu. Melantin, ya kendini asan kişi diye sordu. Bu soru üzerine gözleri yuvalarından fırlayan namuslu Saint-Exupéry papazı şaşkın şaşkın, hangi kişi dedi. Saint-Exupéry de kendini asan. Zavallı intihar etmiş. Onu bu sabah kilisenin dolabında bulmuşsunuz. Mailaprun irkilerek işittiği şeyden emin olup olmadığını düşündü. Ya kendisi ya da Melantey'in aklını yitirmiş olabilirdi. Kendini asan kişi diye bir şey görmediğini söyledi. Bu kez Melantey'in şaşkınlığa düşmüştü. Nasıl olur dedi. Bu sabah kilisede kendini asan biri bulunmadı mı? Sayın papaz bir olumsuzluk işareti olarak iki kez başını salladı. Yüzünde kutsal bir gerçek parlıyordu. Şimdi Raip Lantey'in iyice sersemlemişti. Ama az önce Sayın Başpiskopos bizzat bu olayı bana aktardı. Sizin kilisede kendini asan birinin bulunduğunu söyledi. Birdenbire içeri atlayan Mailaprun, yok canım dedi, Monsenyör eğlenmek istemiş, şaka yapmayı sever, bu konuda ustadır ve ağırbaşlılıkta çizmeyi aşmamayı becerir. Öyle zekidir ki. Kızgın ve koyu bakışlarını göğe doğru kaldıran Rahip Lantein bağırdı. Demek başpiskopos beni aldatıyor ha? Bu adam hiçbir zaman hakikati söylemeyecek. 6. General Cartier de Chalmont, at binme hevesini yitirdiğinden bu yana odasında çalışmayı tercih ediyordu. Tümenini küçük not kağıtları halinde kartondan küçük kutulara yerleştirmişti. Her sabah o kutuları masasının üzerine koyuyor, her sabah demir karyolasının üzerinde bulunan raflara diziyordu. Bu fişleri günü gününe çok titiz bir düzen içinde tutuyordu. Düzenden son derece zevk alırdı. Her fiş bir adamı temsil ederdi. Subaylarını, astsubaylarını ve askerlerini bundan böyle bu yöntemle göz önüne alıyor, bu yöntem onun düzenlilik içgüdüsünü ve akıl yürütme özelliğini gösteriyordu. Cartier de Chalmont daima mükemmel bir subay olarak kabul edilirdi. Bir zamanlar emrinde çalıştığı General Parol şöyle demişti. Albay Chalmont'un itaat ve komuta etme yetileri dengelidir. Gerçek bir askeri zekada bulunan değerli, az bulunur bir üstünlük. Cartier de Chalmont daima görev bilinci taşıyan bir adamdı. Doğru ve titiz, mükemmel bir hattat olmuştu. Dehasına uygun olan yöntemi nihayet bulmuş ve bunu büyük bir kesinlikle uyguluyor, tümenine fişler üzerinden kumanda ediyordu. O gün uyandıktan sonra her zaman olduğu gibi sabah saat 5'te çalışma masasına geçti. Güneş başpiskoposluğun kara ağaçları üzerinden ağır ağır yükselirken, general gerçeği temsil eden kartonlarıyla oynayarak askeri manevralar düzenlemeye koyuldu. Simgelere aşırı derecede düşkün olan bu zekaya göre o kartonlar gerçekliğe özdeş şeylerdi. Tıpkı fişler gibi solgun ve hüzünlü yüzünü ve de düşüncesini fişler üzerinde uygularken 3 saat geçmişti. O sırada hizmetçisi Rahip de Lando'nun geldiğini bildirdi. Hemen gözlüklerini çıkardı, çalışmaktan kızaran gözlerini ovuşturdu, ayağa kalktı, biraz gülümseyerek kapıya doğru yöneldi. Yüzündeki ifade güzeldi ve yaşlılığa rağmen yalın çizgileri korumuştu. Ziyaretçiye geniş elini uzattı. Avucunun içinde neredeyse hiç kırışıklık yoktu. Sert ve ne dediği pek anlaşılmayan sesi hem çekingen bir adamı ele veriyor hem de bir şefin yanılmazlığını belli ediyordu. Papaza günaydın diyerek devam etti. Sevgili rahip, nasılsınız? Sizi gördüğüme sevindim. Yatak ve masayla birlikte bir bütün oluşturan iki iskemleden birine oturmasını işaret etti. Temiz, aydınlık ve çıplak odanın bütün eşyası bunlardan ibaretti. Rahip oturdu. Olağanüstü çevik davranan bir ihtiyardı. Yıpranmış tuğlaya benzeyen yüzünde her şey ufalanmıştı. Mavi çocuk gözleri iki kıymetli mücevher gibi yuvalarına sokulmuştu. Bir an hiçbir şey söylemeden dostça bakıştılar. İki eski dosttu bunlar, iki silah arkadaşı. Şimdi Dame de Solon'un papazı olan Rahip de Lalonde, daha önce askeri alayın papazlığını yapmıştı. Papaz olarak muhafız alayına bağlıydı ve 1870'te Cartier de Chalmont'da o alayda albaydı. Tümeninin bir kısmını oluşturan alay, Bazen ordusuyla birlikte Metz'te kuşatılmıştı. İki dost ne zaman birbirlerini görseler, o günlerin destansı ve acılı anları gözlerinin önüne gelir, her seferinde aynı şeyleri konuşurlardı. O sabah papaz konuşmaya başladı. "Hatırlıyor musunuz generalim, Metz'te kuşatma altındayken atların ot ve samanından, ilaçlardan ve tuzdan yoksunduk." Rahip Lalonde, insanların nefsine en az düşkün olanlarından biriydi. Tuzdan yoksun kalmayı hissetmemişti bile. İnsanlara küçük paketler içinde tütün temin ediyordu ama onlara tuz verememekten dolayı çok üzülmüştü. Bu acı veren mahrumiyeti generale hatırlattı. "Ah, generalim, tuzdan yoksunduk." General Cartier de Chalmont cevap verdi. "Yiyeceklere pudra karıştırıp o yokluğu belirli ölçüde telafi ediyorduk." Papaz, "Savaş ne iğrenç bir şey," diye ekledi. Askerlerin masum dostu yürekten konuşuyordu. Gel gelelim, general savaşın böyle suçlanmasını kabul etmiyordu. "Müsaade edin sevgili rahip. Savaş hiç kuşkusuz acımasız bir zorunluluk. Ama subaylara ve askerlere üstün nitelikler kazanma fırsatını veriyor. Savaş olmasa insanların dayanıklılık ve cesaretinin nerelere gideceği hala bilinemeyecekti." Sonra çok ciddi durarak ekledi. "İncil savaşın meşruluğunu kabul etmiştir. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Tanrı'nın bir sıfatı da Sabot'tur, yani orduların tanrısı." Rahip ağzında arta kalan ama bembeyaz üç dişini belli ederek temiz yürekli bir muziplikle sırıttı. "İbranice bilmem ben ama Tanrı'nın daha güzel sıfatları da var. Ona bu sıfatı layık görmek istemem. Ne talihsizlik generalim, o zavallı mareşalin komutasındaki güzel ordu yok olup gitmişti." Bu laf üzerine General Cartier de Chalmont belki 100 kez anlattığı şeyi bir daha anlatmaya başladı. "Bazen, iyi dinleyin. Savaş alanlarına ilişkin yönetmeliklerin sağlıklı biçimde göz önüne alınmaması, komuta kademesinde kınanacak kararsızlıklar, düşmana karşı art düşünceler. Yani düşman önünde art düşünceler olamaz. Arazide teslim olma pazarlıkları akıbetini hak etmişti. Zaten bir günah keçisi bulmak lazımdı." Papaz, "Bana sorarsanız," diye cevap verdi, "o tarihsiz komutanın anısını zedeleyecek tek kelime etmek istemem. Eylemlerini yargılayacak değilim. Tabii hatalarını sergilemek de benim üzerime düşmez. Bana öyle bir iyilik yapmıştı ki ona ömür boyu minnet duyacağım." General, "İyilik mi?" diye sordu. "O mu? Size mi yaptı?" "Oh, çok büyük, çok güzel bir iyilik. Bana bir lütufta bulunarak zavallı bir askerin hayatını bağışladı. İtaatsizlik suçunu işlemiş bir dragon süvarisiydi bu. İyiliğin anısına sabık Mareşal Bazen için her yıl bir ayin düzenlerim." Gel gelelim, General Cartier de Chalmont'un bunu hiç de hoş karşılayacak bir tavrı yoktu. "Arazide teslim olma pazarlıkları, bunu düşünebiliyor musunuz? Akıbetini hak etmişti." Sonra general içini rahatlatmak amacıyla Kan Robert'den dem vurdu. Sen Prevat'ta Tugay'ın olağanüstü davranışından söz etti. Papaz dinsel inancı vurgulayan espri dolu küçük küçük öyküler anlatmaya koyuldu. "Ah sen Priva generalim, muharebeden bir gün önce düzenbaz bir kara binalı asker gelip beni buldu. Hala gözlerimin önüne geliyor. Koyun yapağının içinde simsiyahtı. Bana şöyle bağırdı. Yarın işler kızışacak. Postun elden gitme olasılığı var. Sayın rahip, benim günahlarımı çıkarın hemen. Kendimi bağışlatmam lazım." Ona şöyle dedim. "Seni oyalamak istemem dostum ama işlediğin günahları bana söylemen gerek. Günahların nedir?" Şaşkın şaşkın bakarak karşılık verdi. "Ama hepsi." "Nasıl hepsi?" "Evet, hepsi. Bütün günahları işledim." Başımı salladım. "Hepsi mi dostum? Ama bu çok fazla. Söyle bana, anneni dövdün mü?" bu soru üzerine bizim asker fırlayıp ayağa kalktı, kocaman kollarını açarak bir kafir gibi yeminler etti ve bağırarak ''Sayın rahip, benimle alay ediyorsunuz.'' dedi. Ben de cevap verdim. ''Sakin ol dostum, gördüğün gibi tüm günahları işlememişsin.'' Böylece papaz askerlikte geçen dindarca öyküleri keyifli keyifli anlatmayı sürdürdü. Her öyküyü ahlaka dayandırıyordu. İyi Hristiyanların iyi askerler olduğunu söylüyor, orduyu dinsel inançtan uzak tutmanın yanlış olacağını ileri sürüyordu. General Cartier de Chalmont bu bilge düşünceleri onayladı. ''Sevgili rahip'' dedi, ''bunu her zaman söylemişimdir. Manevi inançları yıkarak askeri zekaya zarar veriliyor.'' Öte dünyada ikinci bir yaşam umudunu yok ediyorlar. O zaman bir insandan hayatını feda etmesini hangi hakla istiyorlar? Sonra papaz iyilik, masumiyet ve sevinç dolu gülümsemesiyle şöyle diyordu. Göreceksiniz, dinsel inanca geri dönülecektir. Zaten her bakımdan o inanca başvuruyorlar. İnsanlar göründükleri kadar kötü değiller ve Tanrı her şeyin üstünde iyidir. Nihayet ziyaretinin amacını açıkladı. Generalim, sizden büyük bir yardımda bulunmanızı istemeye geldim. General Cartier de Chalmont dikkatini topladı. Zaten hüzünlü olan yüzü karardı. Bu yaşlı papazı sever ve saygı duyar, ona hoş görünmeye çalışırdı. Ne var ki bir yardımda bulunmak düşüncesi namuslu kalma prensibine dokunuyordu. Evet generalim, kilise yararına çalışmanızı sizden rica etmeye geldim. Şehrimizin büyük papaz okulu müdürü Rahip Lantein'i tanırsınız. Erdem ve bilgi bakımından mükemmel bir papazdır, büyük bir ilahiyatçı. Monsieur Lantein ile sık sık karşılaştım, benim üzerimde olumlu iz bırakmıştır. Ama o generalim, siz de benim gibi onun vaazlarını dinlemiş olsaydınız, bilgisine hayran kalırdınız. Ben hala o bilginin bir kısmını değerlendirebiliyorum. Hastane koğuşunda yatan zavallı askerlerin acısını dindirmesi için Tanrı'ya yalvarıyordum. Hayatımın 30 yılını böyle geçirdim. Her birine tütün verip dinsel öğütlerde bulunuyordum. 25 yıldan beri gerçekten bunu hak eden temiz ahlaklı kızların günahlarını çıkarıyorum. Benim askerlerimden daha aşağı karakterleri olmalarına rağmen bunu yapıyorum. Kilise babalarını okumaya hiç zaman bulamadım. Ayaklı bir kütüphane olan Rahip Lantein'i yeterli ölçüde değerlendirecek ne kafam ne de ilahiyat bilgim var. En azından sizin emin olmanız için şunu söyleyebilirim generalim. Bu insan ne yapacağını söylüyor ve yaptığı her şeyi açıklıyor. Sonra yaşlı papaz muzip bir tavırla göz kırparak ekledi. Ne yazık ki bütün din adamları aynı karakterde değil. Çok renksiz bir tebessümle sırıtan general, bütün askerler de öyle dedi. İki adam da entrika ve ikiyüzlülükten iğreniyorlardı. Aynı noktada birleşmişlerdi, dostça bakıştılar. Bu arada kurnaz olan rahip Lalond, Meylantein'e düzdüğü övgüleri şöyle noktaladı. Mükemmel bir papazdır. Asker olsa mükemmel bir asker olurdu. General birden sordu. Pekala, onun için ne yapabilirim? Piskoposluk kuruluna girmesi için yardımcı olmanız lazım. Oraya layık bir insan. O ünvanı hak etmiştir generalim. Turkuan'da boşalan piskoposluk makamında adaylığını koydu. Adalet ve Diyanet İşleri Bakanı'nın yanında onu desteklemenizi rica ediyorum. Bana söylediğine göre o bakanı şahsen tanıyormuşsunuz. General başını salladı. Aslında hükümetten şimdiye dek hiçbir şey talep etmemişti. Cartier de Chalmont monarşist ve Hristiyandı. Cumhuriyete karşı sessiz ve ilgisiz kalmış, bu rejimden hiç hoşlanmamıştı. Gazeteleri hiç okumaz, kimseyle görüşmez, eylemlerini bilmediği sivil iktidarı prensip olarak hoş karşılamazdı. İtaat ediyor ve susuyordu. Acı acı boyun eğişi dinin kaleleri tarafından takdirle karşılanıyordu. Görev bilinciyle dolu olan, askerlik dışında her alanı küçümseyen bir adamdı. Düşüncelerini açığa vuramamaktan dolayı zorlanıyor, gitgide ilerleyen bir karaciğer rahatsızlığı onu daha alıngan ve duyarlı kılıyordu. General Cartier de Chalmont'un krallığa yürekten bağlı kaldığı bilinirdi. 1893 yılında bir gün Hristiyanların içini sızlatan o darbelerden birini yedi. Bu olay 4 Haziran akşamı saat 5'te valiliğin salonlarında meydana gelmişti. Orada Madame Von Clavelen'in çiçeklerle süslü salonuna şehirden geçerken Başkan Carnot da uğramış, garnizonun subaylarını orada kabul etmişti. General Cartier de Chalmont askeri erkanın içinde bulunuyordu ve başkanı ilk kez birdenbire orada gördü. Görünürde dikkati çeken bir şey yoktu. Geçerli hiçbir neden yoktu ama yıldırımla vurulmuşçasına içinden bir hayranlık geçti. Devlet başkanının sevimli sertliği ve yumuşak ağırbaşlılığı önünde bir anda bütün ön yargılarından kurtuldu. Bu otoritenin sivil bir şahıs olduğu aklından çıktı. Sararmış ve kederli ama bir efendi gibi sakin ve yüce görünüşlü bu adama karşı ansızın saygı ve sevgi bağlarıyla bağlandığını hissetti. Ezberindeki resmi sözlerle ve askerce çapraşık bir dille iltifat etti. Başkan şöyle karşılık verdi. Dürüstçe hizmet ettiğiniz cumhuriyet ve vatan adına size teşekkür ederim. O zaman General Cartier de Chalmont'un artık mevcut olmayan krala karşı 25 yıldır içinde biriktirdiği sadakat duygusu başkana doğru yöneldi. Başkanın tepkisiz yüzü şaşırtıcı bir kımıltısızlığı barındırıyor, siyah sakalıyla birleşen yanakları ve dudaklarında hiçbir kımıltı fark edilmiyordu. Bal mumu gibi sararan bir yüzde ağır ve dürüst bakışlı gözler, ömrü kısalan göğsünü ikiye bölen kırmızı bir şerit. Bütün bu ifadeden yansıyan acılı bir otomat görüntüsü. General işte bu yüzde hem dürüstlüğü koruyan hem asla gülmemiş ve istemeye dünyaya gelmiş bir adamın mutsuzluğunu okuyordu. Hayranlığına bu kez yüreğini sızlatan bir duygu da karışmıştı. Bir yıl sonra o başkanın trajik sonunu öğrendi. Kurtuluş, ahiret mutluluğu uğruna ölmek istemişti ve bundan böyle kışlasında kılıfına konarak direğin etrafında sarılmış bayrak gibi katı ve karanlık düşüncesinin içinde o kurtuluşu tekrar görmüştü. O tarihten bu yana Fransa'nın sivil otoritelerini tanımazdı. Her şeyi hiyerarşik sıralamada üstlerinden öğrenmek isterdi. Onlara katı bir titizlik içinde itaat ederdi. Bu yüzden saygıdeğer Rahip Lalonde cevap vermekten rahatsızlık duyuyordu. Bir an kendini toparladı ve nedenlerini açıkladı. Prensip meselesi. Hükümetten hiçbir şey talep etmedim. Beni onaylıyorsunuz değil mi? Zira bir pazarlığa girildiği zaman papaz mutlu ve çökmüş yüzünün üzerinden hüzünlü hüzünlü ona baktı. Oh, sizi nasıl onaylayabilirim generalim? Ben herkesten bir şey isteyen biriyim. İstemeyi huy edinmiş bir dilenciyim. Tanrı adına fakirler için zamanın kodamanlarına yalvarıp durmuşumdur. Kral Louis Philippe'nin bakanlarına, geçici hükümetinkilere, Napolyon III'ünkilere, tarikat ileri gelenlerine, bugünün cumhuriyet bakanlarına yalvarmışımdır. Biraz iyilik yapmak için hepsi bana yardım etti ve siz Diyanet İşleri Bakanı'nı tanıdığınıza göre. O sırada koridorda acı bir ses yankılandı. Pulo! Pulo! Ak saçları bigudilerle çepeçevre sarılmış, üstünde gecelik olan iri yarı bir kadın hışımla odaya girdi. Bu Madame Cartier de Chalmont'u, generali sofraya çağırıyordu. Bu yurgan bir sevgi içinde kocasını sarsmıştı. Bir kez daha haykırdı, Pulo! O anda kapının kenarında duran ihtiyar papazı fark etti. Uygunsuz kıyafetinden ötürü özür diledi. Sabah sabah işi başından aşkınmış. 3 kız, 3 oğlan, öksüz bir yeğen ve kocası. 7 çocuğa bakması lazımmış. Rahip, ah madam dedi, sizi iyilik dolu Tanrı göndermiş bize, benim yardımcım olacaksınız. Sizin yardımcınız mı sayın rahip? Gri renkli geceliğin içinde hatları eski analıkların saygı uyandıran şişkinliğini sergiliyordu. Bıyıklar türemiş parlak yüzünde saygıdeğer bir hanımefendinin gururu ışıldıyor, rahat hareketleri bir yandan işten bunalan ev kadını çevikliğini, diğer yandan resmi kabullere alışkın bir kadının davranış ve konuşma serbestliğini belli ediyordu. General onun arkasında silikleşiyordu. Adamın evcil serveti ve koruyucu zekasıydı bu kadın. İşte bu Pauline, aktif tavrını ve cesaretini kullanarak şu zavallı ve şatafatlı evin ağırlığını omuzlarında taşıyordu. O ağırlık her şeyde vardı. Çamaşır, mutfak, dikiş işleri, oda hizmetçiliği, eğitim, ecza, hatta biraz gösterişe kaçarak moda eşyası alıp satmak. Omuzları hala güzeldi. Önemli akşam yemeklerinde ve resmi kabullerde hoş bir ses tonuyla dikkati çeker, buyurgan bir profil sergilerdi. General Savaş Bakanı olduğunda Madame General Saint-Germain'de resmi kabuller düzenlerdi. Madame General'in aktif tavrı evin dışına da taşıyor, iyilikseverlik yapıyor, hayır işleriyle yoğunlaşıyordu. Madame Cartier de Chalmont 3 çocuk yuvasının patronuydu. Başpiskoposun öğütlerine uyarak 12 hayır işi gerçekleştirmişti. Monseigneur Charles bu madama candan ve özel bir sevgi besliyor, bazen babacan gülümsemesiyle şöyle diyordu. Siz Hristiyan iyilikseverlik ordusunun Madame Generalisiniz. Ardından şu sözleri eklemekten geri kalmıyordu. Hristiyan yardımseverliğinin dışında asla bir iyilikseverlik yoktu. Zira yalnız kilise sosyal sorunları çözmeye adaydı. Öyle ki o sorunlardan doğan sıkıntılar herkesin başına gelebilir ve bizim yüreğimizi endişe içinde bırakır. Madame General Cartier de Chalmont da aynı şeyi düşünüyordu. Aşırı dindardı ve bu eylemini çığırtkan ses tonuyla, şapkasındaki çiçeklerle açıkça belli ederdi. Taşkın ve gösterişli bir hava takınan inancı, salonlarda göz kamaştırıcı bir parlaklıkla dışa vurulurdu. Dinsel duygularını böyle cömertçe sergilemesi kocasına çok zarar vermişti ama ikisi de buna aldırış etmezdi. Üstelik generalin Hristiyanca duyguları da vardı. Ancak bu duygular, Savaş Bakanı'ndan yazılı olarak aldığı bir emir üzerine başpiskoposu tutuklamasını önleyememişti. Yine de demokrasiye kuşkuyla bakıyordu. Hatta Vali von Clavelen bile çok az fanatik olmasına rağmen General Cartier de Chalmont'u tehlikeli görüyordu. Bütün bu olumsuzluklar Madame General'in hatasıydı. Hırslı bir kadındı ama tanrısına karşı gelemezdi. Size nasıl yardımcı olabilirim Sayın Rahip? Madame bu sorunun cevabını öğrendiği zaman heyecanlandı, korkusuzca atıldı. İşte her şeye layık piskoposlar, Monsieur Lantain oraya atanmalı. Layık Lantain'in Turkuan piskoposluğuna atanması söz konusuydu. İhtiyar papaz bu güzel coşkuyu kullanarak, "Madame, generali ikna etseniz de Diyanet İşleri Bakanı'na bir mektup yazsa," dedi. "Kocanızın dostudur." Kadın başındaki salkım salkım bigudileri sallayarak, ''Olmaz Sayın Rahip'' dedi. ''Kocam bir şey yazmaz, ısrar etmek gereksiz. Bir askerin hiçbir şey talep etmeyeceğine inanıyor. Hakkı var. Babam da aynı görüşteydi. Onu tanımıştınız Sayın Rahip, liyakatli ve iyi bir asker olduğunu bilirsiniz.'' Askeri alayın eski papazı alnına vurarak, ''Albay de Balni'' diye karşılık verdi. ''Tabii, tanımaz olur muyum?'' Hem bir kahraman hem Hristiyandı. General Cartier de Chalmont araya girip söze karıştı. Albay de Balne benim kayınpederimdir. Süvari sınıfının manevralarına ilişkin 1829 tarihli yönetmeliği uygularken kendisinden önemle söz ettirmiş, belli başlı uygulayıcılarından biri olmuştu. Bu yönetmelik öyle güçlük çıkarıyordu ki az sayıda subay ona ilgi duyuyordu. Daha sonra yürürlükten kaldırıldı. Bu durum Albay de Balni'yi çok üzmüş, onun sonunu çabuklaştırmıştı. Yeni yürürlüğe giren yönetmelikler daha basitleştirilmişlerdi. Ne var ki eski uygulamaların daha tercih edilebilir olacağını düşünmek gerekir. Çok süvari kullanılır ama çok şey elde edilmez. Piyade için de bu geçerlidir. Sonra general kutulara dizilmiş tümeninin fişlerini özenle elden geçirmeye koyuldu. Madame Cartier de Chalmont aynı sözleri defalarca dinlemişti. Her zaman aynı karşılığı verirdi. Bu kez yine şöyle dedi. Pulo, babamın üzüntüden öldüğünü nasıl söyleyebiliyorsun? Bir teftiş esnasında beyin kanaması geçirmemiş miydi? İhtiyar papaz safça bir kurnazlık yaparak lafı döndürdü ve yeniden kendini ilgilendiren konu üzerine getirdi. Ah madame, babanız mükemmel bir insandı. Sağ olsaydı kuşkusuz Monsieur Lantain'in karakterine çok değer verirdi. Bu papazın piskoposluğa yükselmesi için çok olumlu dileklerde bulunurdu. Generalin karısı, ben de Sayın Rahip dedi olumlu dileklerde bulunuyorum ama kocam yapamaz. Bunun için girişimlerde bulunamaz. Fakat benim işe yarayacağıma inanıyorsanız Monseigneur'e bir şeyler söyleyebilirim. Piskoposumuzdan korkacak değilim. İhtiyar, hiç olmazsa ağzınızdan bir kelime çıksa diye mırıldandı. Monseigneur Charlot'un kulağı çok duyarlıdır. Madame General, Ben de San Anton açılış töreninde piskoposu göreceğini bildirdim. Ve bu açılışın başkanlığını yaptığı için orada birden sözünü keserek "Pirzolalar!" diye bağırdı. "Biraz müsaadenizle Sayın Rahip." Sahanlığa doğru atıldı ve merdivenden aşçı kadına emirler yağdırdı. Sonra tekrar odaya döndü. "Pekala," dedi. Monsenyörü bir kenara çekip kendisinin papazlık büyükelçisiyle görüşürken Monsieur Lantin lehine konuşmasını rica ederim. Bunu söylemem gerekir, öyle değil mi? İhtiyar papaz onun ellerine sarılmak istermiş gibi yaparak "Tas tamam öyle madam," diye cevap verdi. "Eminim ki iyi yürekli Aziz Anton de Pado sizinle beraber olacak ve Monsenyör Charlo'yu ikna etmeniz için yardımcı olacaktır. O büyük bir azizdir. Aziz Anton'dan söz ediyorum. Madamların kaybettikleri mücevherleri bulmaya çalışmaz. Buna inanmasınlar. Ama ona yalvarmak lazım. Yoksullar için ondan ekmek istemek lazım. İşte en doğrusu budur. Sevgili madam, siz onu anlamışsınız. Le Pen de Saint-Anton iyi bir uğraş. Bu konuda daha derin bilgi almalıyım. Ama iyi yürekli kız kardeşlerime tek kelime söylemem. Kendisinin de orada papazlık yaptığı salonun kadınlarından söz ediyordu. Onlar da çok şey yaptılar. Mükemmel kızlardır. Ne var ki küçük, bayağı şeylere çok düşkün şeyler zavallılar. İçini çekti. Askeri alayın papazıyken geçen günleri, savaşın trajik anlarını anımsadı. Sedyelere uzanmış yaralılara eşlik eder, onlara bir damla ispirto içirirdi. Etrafa şeker kamışı rakısı ve adi asker tütünü dağıtarak havarilik yapmayı adet edinmişti. Metz'teki çarpışmalardan tekrar söz etmekten vazgeçti, küçük nükteli fıkralar anlatmayı tercih etti. Eski bir itfaiyeci hakkında anlatacak çok şey vardı. Loren doğumlu, adı Larmoa olan bu adam çeşitli çözümler bulmak konusunda çok becerikliymiş. 4. ayrımın sonu, sayfa 53.